Ayrım 26. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916. Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Sayfa 343. 32. Türkler ve Kürtlerin boşalttığı Urmiye. Mrs. J.P. Cochran'ın Birleşik Devletler'deki arkadaşlarına gönderdiği Amerikan Presbyterian Kilisesi Yabancı Misyonlar İdare Heyeti tarafından aktarılan 20 Mayıs 1915 tarihli mektup. Dış dünyayla yeniden temasa geçeceğimiz fikri gerçek olamayacak kadar iyi gözüküyor. Belki gerçek de değildir. Fakat vali her halükarda mektupları götürmesi için yarın Tebriz'e bir ulak göndereceğini söyledi. Herhalde bu ulak sağ salim oraya varır. Dünyayla bağlantımız koptuktan sonra bizim hakkımızda medeni dünyaya sızan haberler hakkında hiçbir fikrim yok. Ama son 4,5 ayda olanları haberci yola çıkmadan önceki kısa sürenin el verdiği ölçüde size anlatacağım. Yılın ilk günü gelenek olduğu üzere şehirde ziyaretçilerimizi ağırlıyorduk. Bütün Süryani ve bazı Müslüman dostlarımız davetliydiler. Buradan bir günlük yürüyüş mesafesinde Türk ve Kürtlerden oluşan bir ordu olduğu için belki de savaşın eşiğinde olduğumuzu bilmemize rağmen işler oldukça yolundaymış gibi gözüküyordu. Aşağı yukarı 2000 kişilik küçük bir kuvvetle buraya iyice yerleşmiş olan Ruslara karşı savaşmaya geldikleri söyleniyordu. Ertesi sabah Ruslar kalktılar ve aceleyle şehri terk ettiler. Onların destekçisi oldukları bilinen birçok Süryani de onlarla gitti. Bu kaçışla birlikte burada kolejdeki eğitim kadromuz, gazete ve matbaamız, hatta şehir kilisemiz bile müthiş derecede kan kaybetti. Çünkü en iyi işçilerimizden birçoğu da onlarla gitti. Rusların gitmesi Kürtlerin uzun süredir geri tutuldukları avlarının üzerine atılmaları için bir işaret oldu. Hatta onlardan evvel komşu köylerdeki Müslümanlar ganimetin üzerine üşüştüler. Süryanileri öldürdüler, sürülerini kaçırdılar, eşyalarını götürdüler, hatta kaçmaya çalışanların parasını, beğendikleri elbiselerini dahi aldılar. Kadınları kaçırdılar, Hristiyanları Müslüman olmaya zorladılar. Eğer dinlerini inkar edip İslam'ı kabul ettiklerini gösteren cümleyi tekrar ederlerse onlara bir şey yapmıyorlardı. Bazen bunda başarılı oldular ama elbette çoğunluk bunları yapmadı ve bazıları da bunun için öldürüldü. Ardından Kürtlerin saldırısı geldi. Bütün Kürt bölgelerinden yüzlerce Kürt geldi. İsteseler de istemeseler de kendilerini silahlandırıp orduya alan Ruslarla işbirliği yaptıkları için Hristiyanlara kızgındılar. Silahlı Hristiyanlar bazı köylerde Kürtlerle çarpışmış ve birçoğunu öldürmüştü. Gerçi misyonerlik tesislerimizde 6 silahsız Amerikalı tarafından sağlanan yetersiz koruma altına girmeden evvel bu köylerde 2000 kadar da Süryani öldürülmüştü. Bayrağımız şehirdeki yalnız kendi mülklerimize değil bitişik bloklardaki Hristiyan mülklerine de çekildi. Bu bitişik mülklerin kontrolünü sağlamak için aralarda kapılar ve duvarlarda delikler açıldı. Sadece ana caddeye bakan büyük kapımızın açık olmasına izin verilmişti. Diğerleri barikatlarla kapatılmıştı. Şehirde 10 ila 15 bin kişi vardı. Bunların binlercesi muhtaç vaziyetteydiler. Yığınlar halinde odalara doluşmuşlardı. Bir odada 100'den fazla insan kalıyordu. Bazı durumlarda kalabalık sebebiyle gece uzanmak dahi mümkün değildi. Kaçan insanlar bize yüklü miktarda para emanet etmişlerdi. Paranın çoğu gümüş 10 penilik olduğu için yanlarında götürememişlerdi. Zira burada dolaşımda kağıt para yok. Yani gidenler yanlarına çok az para alabildiler. Böylece gerektiğinde kullanmak ve bankacılık işlemleri tekrar başladığında faizsiz olarak geri ödemek koşuluyla büyük miktarda paranın sorumluluğunu üzerimize almıştık. Bu parayla insanlara yiyecek dağıtmaya başladık. Şehirdeki sistem şöyleydi. Öğlene kadar ekmeği satıyor, öğleden sonra yiyecek bir şeyi veya herhangi bir şey alacak parası olmayanlara birer tane ekmek veriyorduk. Bu dağıtım işini gerçekleştirmek 20-30 kişinin 7 saatini alıyordu. Şehrin kilisesi Amerikan bayrağı altındaki kısımda kalıyordu ve burada kendilerine ait çok az eşyalarıyla birlikte sağlıksız kokular yayan 3000 kişi barınıyordu. Burada kolejde 2000 kişiyi barındırıyorduk ve bina sayımız az olduğu için yerleşim bir sorundu. Hastanede de 500 kişi vardı. En büyük koğuşumuzda sadece 10 yatağımız vardı. İnsanları yere, yatak aralarına yerleştirerek bu sayıyı 20'ye çıkarabildik. Ama yataklarını dışarı çıkardığımız diğer iki büyük koğuşta yüzer kişi ateşsiz ve ışıksız, çünkü bunlara gücümüz yetmiyordu, yere dip dibe sıkışıp oturmuşlardı. Burada tamamen muhtaç olanlar kalıyordu. Hayvanlarıyla birlikte kaçanları, bir çuval unu, döşeği veya bir kilimi olanları caddenin öbür tarafındaki kolej binalarına yerleştirmiştik. Hem hastane tarafındakilerin beslenmesiyle ilgileniyor, hem de her gün getirilen yaralı Hristiyanlar sebebiyle ağırlaşan rutin hastane işleriyle uğraşıyordum. Bana ait odalar, bir tanesine uyumak için bir divan koyduğum yemek ve oturma odası, mutfak ve hizmetime bakan adam için aşağıda küçük bir odadan oluşuyordu. Odalardan bir tanesini uyumak, oturmak ve yemek yemek için kendime ayırdım. Diğerine ise kolejde öğrenci olmak üzere dağlardan gelip bütün yıl boyunca burada olan ve benim de iyi tanıdığım 7 çocuğu aldım. Yataklarını benim yemek odama getirdiler. Seyhan mutfağa kendi insanlarını ve 7-8 arkadaşını doldurdu. Çoban ise aşağıdaki odasına 2 aile aldı. Bu çocuklar hastanede ekmek dağıtarak ve hastanenin çeşitli odalarında akşam dualarını icra ederek bana yardımcı oluyorlar. Derken hepimiz tifo yüzünden ateşlenmeye başladık. Hastanede tifoya yakalanmış birkaç Türk askeri vardı. İnsanlar cahil ve dikkatsizdi, dolayısıyla bir salgın başladı. Artık burada kolej tesislerinde tifo yüzünden 700 taze mezarımız var. Ben de tifoya yakalandım ama iyileştim. Hiç olmadığım kadar güçlü ve iyiyim. Gerçi biraz zayıfladım. Neyse ki, Urmiye'deki tek eğitimli Süryani hemşire bana bakıyordu. Zira hastanede hastalıkla doğrudan temas halinde olduğum için hastalığa yakalanan ilk misyoner ben oldum. Gerçi benden 2 gün sonra da Pakart'ta hastalanmış, o da iyileşti. Yabancılar arasında ilk ölen Loanların yanında getirdikleri ufak tefek İsviçreli mürebbiye oldu. Onu Mrs. McDowell'ın ölümü takip etti ve bu hafta buradaki en iyi dostum, kızlar okulunda beraber görev yaptığımız günlerden bu yana 15 senelik arkadaşım sevgili Louis Shedd öldü. Oğullarımın hepsi de hastalandı. İçlerinde en sevdiğim öldü. Kendi halinde tatlı bir Hristiyan çocuğuydu. Hastalık geçiren veya geçirmekte olan diğer misyonerler Dr. Joan, Elizabeth, Bertha Shedd ve Mrs. Müller. Mrs. Müller 7 aylık bir erkek bebek doğurdu ama bebek bir gün yaşadı. Ardından Mrs. Müller de tifoya yakalandı. Hastalar arasında bunlardan başka Miss Lewis, Miss Schöbel, Miss Lamme ve Mr. Allen da vardı. Öyle bir an geldi ki hastanede bakılması gereken 250 hasta varken baş asistan Dr. Daniel tifodan öldü. Baş hemşire, eczacı, bütün hemşireler, aşçı, fırıncı kadın, kahya, çamaşırcı kadın hepsi birden hastalandılar. Hastanenin içine düştüğü karışıklığı tahayyül edebilirsiniz. Belki de hiç tahmin edemezsiniz. İlk anda yerimi Elizabeth Joan almış. 2 hafta içinde o da hastalığa yakalanmış. Onun yerine Miss Lamme gelmiş ama o da 2 hafta zarfında yatağa düşmüş. Onların boşluğunu doldurmaya gelen Süryani kadın hala iş başında. Gerçi ben de mikroptan kurtularak bazı işlere geri döndüm. Adamım da hastalandı ama bana yardımcı olan kadın şu ana kadar fırtınayı atlattı. 3 aydan sonra bugün 10 gündür hiçbir yeni vaka olmadığını kayıtlara geçirdik. Benim ailemden ölenler çocuklardan biri, Sika'nın annesi ve çobanın odasından 2 kişi. Şehirde durum daha da kötüydü. Salgın bizim büyük arazimizdekileri kırıp geçiriyor, gerçi ilk günden beri soğuktan, yoksulluktan, o veya bu hastalıktan, belki de yaşadıkları korkunun şokundan dolayı günde 10 ila 40 kişi ölüyordu. Müslüman erkek çocuklar için tahsis ettiğimiz büyük okul binamızın bulunduğu şehrin başka bir kısmında Dr. Packard'ın cesurca bir girişimle kurtarıp getirdiği 3000 kişi kalıyordu. Dr. Packard Kürtlere karşı Rus siperlerine mevzilenerek hayatları için mücadele eden köylüler arasındaki çatışmanın en şiddetli anında Kürt beylerine giderek köy sakinlerinin canlarını bağışlamaları için ricada bulunmuş. Bir süre görüştükten sonra silahlarını bırakmaları karşılığında insanların hayatlarını satın almayı başarmıştı. Bir Ocak akşamı güneş battıktan sonra saat 9 sularında onlarla birlikte şehre döndü. Geride bıraktıkları evleri Kürtler tarafından yağmalanıp yakıldı. Türk idaresi ve Kürt yağması insanları açlık sınırına kadar getirdi. Henüz bu açlığın sonu da gözükmüyor. Türkler ve Kürtler dün kalktılar ve gittiler. Rusların geri dönmek üzere oldukları düşünülüyor. Sadece bir günlük mesafedeler, 3 aylık bir yürüyüşle Musul yoluyla İstanbul'dan gelen bir Türk ordusunu uzun bir çarpışma sonucunda buraya bir günlük mesafedeki Gavilan yakınlarında mağlup etmeyi başardılar. Tam teçhizatlı 20 bin belki de daha fazla Türk askeri vardı. Ama Ruslar pozisyon avantajına ve arazi bilgisine sahiptiler. Belki sayıları da daha fazlaydı. Bu konu hakkında kesin bir şey bilmiyoruz. 1915'te savaşın gidişatına dair şu ana kadar bir haber alamadık. Bizimle ilgili olup bitenleri bilmemekten dolayı kendimizi bir kuyunun dibindeymiş gibi hissediyoruz. Bizi dış dünyadan ayıran perdenin arkasına herhangi bir mektup geçebilmiş değil. Fakat İstanbul'daki Amerikan konsolosluğundan güvende olup olmadığımızı soran bir telgraf aldık. Şahsi olarak taciz edilmediğimizi bildiren telgraflar gönderdik. Yeri gelmişken bunun misyonun mucizelerinden biri olduğunu da söyleyeyim. Şu anda durum burada çok gergin. Müslüman vali olayları kontrol etmek için elinden geleni yapıyor. Ama Müslümanlar Hristiyanlardan nefret ediyor. Öyle ki yaşamak için harap köylerine dönenlerden bazılarını öldürüyorlar. Her an gözümüzün önünde yaşanan sefalet ve elem tablosunu anlatabilecek bir tasvir gücü yok. Tam tersine bu tablonun üzerine örtmemiz gerek. Çünkü ayrıntılar çok korkunç. Tanrı'nın bu tecrübeden geçmeleri için seçmediği diğer insanlara aktarılamayacak kadar tiksindirici. Fakat sonum ne olursa olsun bu geçen aylar boyunca hizmet etmem için bana vermiş olduğu sonsuz fırsattan dolayı Tanrı'ya sadece minnettar olacağıma eminim. Ruslar gelir de Türkler çekilirse posta sistemimiz tekrar kurulacaktır. Tabii bugünlerde dünya çapında hala böyle bir sistem varsa... Savaş sebebiyle geçen Temmuz'dan beri çok az posta aldık ama yine de 1 Ocağı 1915'e kadar nadiren de olsa bazı postalar geliyordu. O zamandan beri karanlıklardaki Musa gibiyiz. Hala binlerce kişiyi besliyoruz, her gün hayatta kalmalarına yetecek kadar ekmekle. Süryani milletini kurtardık ama 30 ila 40 bin dolar, 6 ila 8 bin sterlin borçlandık ve bu borcu geri ödemek için parayı nereden bulacağımızı bilmiyoruz. Sadece 2-3 ay evvel yardım olarak gönderilen 6.000 dolardan yani 1.200 sterlinden haberdarız. Fakat Kızılaç Derneği'nin ve Amerika'daki hayırsever insanların bize para göndereceklerini umuyoruz. İdare heyetinin Tebriz'e gönderdiği paramızı dahi alamadık. Fakat yine de mutat maaşlar bile ödenebildiği kadar alınan borç paralarla ödendi. Durum biraz yatışınca o paraya ulaşabiliriz. Tabii o zamana kadar geriye bizden biri kalırsa... Şu sıralar birkaç okul çocuğunu masamda misafir ediyorum. Zira tifodan sonraki açlık halindeler. Kolejdeki öğünler ise peynir ekmekten ibaret. Devamlı benimle birlikte yiyen çocuk Doktor Packard'ın kurtardığı Göktepe köyünden. Babası öldürülmüş, evi yakılmış, eşyaları ya tahrip edilmiş ya da çalınmış. Geriye pek yiyecekleri kalmamış. Çünkü hırsızlar yiyebildikleri kadar yemiş, gerisini sadece ziyan etmişler. Örneğin pekmez kavanozlarının bulunduğu bir kilerdeki kavanozları, evlerin ihtiyaçlarının konulduğu 6 dar büyük toprak kavanozlar kırmışlar. Üzerine un, onun üzerine de turşu dökmüşler. Bu pudingin üstüne belki sayısı az ama yine de atılmayacak kadar değerli kitapları atmışlar. Bu çocuk askeri muhafızlar olan bir köyden olduğu ve belli bir güvenlik garantisi verildiği için kendisine evine gitmesi gerektiği söylenmiş. Bu genel bir kuraldı. Durumu öğrenince her şey açıklığa kavuşana kadar yemeklerini benimle birlikte yiyebileceğini söyledim. İşlenebilecek tarlaları ve bağları varmış. Büyük ağabeyleri Amerika ve Tiflis'teymiş, ona bakacaklarmış. Aşağı yukarı 18 yaşında ailesinin en genci ve evde kalan tek ferdi. O aynı durumdaki binlerce kişiden sadece biri, kolejdeki odasında diğer öğrencilerle kalıyor. Bu aylar boyunca umarım hepiniz iyisinizdir ve bana kendimiz ve dünya hakkında her şeyi yazarsınız. 33. Urmiye. Reverend Y.M. Nisan'ın Urmiye'den Canterbury Asuri Misyonu Organizasyon Sekreteri Başpiskopos Reverend F.N. Heaslight gönderdiği 25 Mayıs 1915 tarihli mektup. Misyonerlerimizin Urmi'den ayrıldığının ertesi yani 3 Ocak 1915 günü Türkler, Kürtler ve onlarla birlikte Urbi Müslümanlarının büyük bölümü Hristiyan köylerine saldırarak cinayetler işlemeye ve esirler almaya başladılar. Hristiyanların çoğunluğu aşağı yukarı 25 bin kişi kadar Amerikan Fransız mülklerine ve bizim kendi mülklerimize sığındılar. Halen arazimizde çok sayıda Süryani var. Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Ama bir kısmı da Rus ordusuyla birlikte Rusya'ya kaçtı. Burada kuşatılmış insanlara misyonerler tarafından adam başı günde bir ekmek veriliyor. Ama gene de birçokları ölümden kurtulamıyor. İnsanların ölüm sebepleri şunlar. 1- Korku, 2- Kötü barınma koşulları, 3- Soğuk, 4- Açlık, 5- Tifo. Bu hastalıktan ölenlerin sayısı tespit edebildiğimiz kadarıyla 800 ila 1000 arasında. Köylerinden kaçarken ölenlerin ve katledilenlerin sayısı ise 6000'dir. Birçokları sığındıkları evlerde yukarıdaki sebeplerden dolayı öldüler. Rusya'ya kaçanlardan 2000 kadarı ya yolda ya da oraya vardıktan sonra öldü. Bizim evde de kızım Beatrice duyduğu korku sebebiyle öldü ve ondan 25 gün sonra Mrs. Nisan'da kızını kaybetmemenin acısına dayanamayarak vefat etti. Ayrıca akrabam Han Odishu'nun yeğeni Michelle ve onun ardından da bugün de karısı öldü. Gelinim Nanacan ve iki kız kardeşi ise tifo yüzünden yataktalar. Bir gün Fransız misyonundan 48 kişi tutuklandı. Bunların arasında eski kilise baskoposu Mardinka da vardı. Onu birkaç gün boyunca hapiste tutarlarken 50 altın karşılığında Mardinka'nın hayatını satın almaya çalıştım. Ama 100 altın istediler. İşte o zaman kandırıldım. Ben teklifimi yükselttikçe onlar da fiyatı yükselttiler. Derken tutukluları dışarı çıkardılar ve birbirlerine bağlayıp hepsini kurşuna dizdiler. Bir keresinde de Gülbasan köyüne gitmişler ve para istemişler. Hem istedikleri parayı hem de kalan her şeyi almışlar. Gözcülük eden 45 erkek de o gece katledilmiş. Olayın başlangıcında Türkler İran hükümeti adına bıçaktan başka her türlü kesici ve delici silahın teslimini istediler. Bütün bunlar İran hükümeti adına toplandı. Daha sonra iki Osmanlı subayı ve bir grup asker evlere girerek silah ve adam aradılar, bütün odalara ve dolaplara baktılar. Kutular açıldı ve incelendi, herkes çok korktu. Bir gün sonra Rus psikopos Mar Elia'yı ve Doktor Lokman'ı yakaladılar. Uzun bir hapis döneminden sonra psikopos için 6500, doktor için 2000 toman fidye istendi. Fransızların melet başı da onların arazisinden alındı ve daha sonra 3000 toman fidye istendi. Evi Amerikan kapısının hemen yanında olan Şamaşa Lazar yakalandı ve 4500 toman karşılığında serbest bırakıldı. Düşmanın elinde kendi elleriyle yazılmış 80 isimlik bir liste vardı. Bu kişiler ya öldürülecek ya da yüksek bir fiyat karşılığında serbest bırakılacaktı. Odishu Han bizim evden kaçarak Müslüman bir dostun evine sığındı ve 2 ay orada saklandı. Ama köyün serserileri ve buradaki kumandan 27 bin tomanını çaldılar. Bir gece Türk askerleri merdiven vasıtasıyla duvarların üzerinden aşarak bizim avluya girdiler. Komşumuz Mr. George'u, damadı Mr. Komen'i, bekçimiz Javar'ı, aşçımız Babu'yu ve oğlunu, Mar Yuhanna'nın Natir Kursisi yani koruması, Kaşa Pilipus'u ve uşağım Asahan'ı tutukladılar. O sırada iki hastam olduğu için evin balkonundan bakarak bizim odalara girmelerini engellemeye çalışıyordum. İki defa balkonun altına geldiler ve yukarı baktılar, beni görünce uzaklaştılar. Meleklerin bizi izlediğine ve bu adamları uzaklaştırdığına şüphe yok. İlk önce Javar'a ekmek götüren kardeşi ve oğlu tutuklandılar. 2 gece ve 1 gün tutukluluktan sonra ikisi için 68 toman ödeyerek onları dışarı çıkarttırdık. Bir dostum hatırım için bu işi halletti. Osmanlılar ve Kürtler 2 gün önce Urmi'yi terk ettiler. Rus ordusu şu anda Urmi'den çok uzakta değil. Bugün kafamız çok karıştı ve endişeliyiz. Rus ordusunun geri geleceğini söylüyorlar. Süryanilerin bir kısmı Urmiye'yi terk etti. Bundan önce bir mektup daha yazmıştım ama size ulaştığından şüpheliyim. Gelecekte buradaki işimin ne olacağını bana en kısa sürede bildirirseniz çok memnun olurum. Çünkü şu an arkadaşsız ve yuvasız bir kuş gibiyim. Oğlum Samuel'den de bir haber yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. 34. Urmiye. Doktor Jakob Sargis'in Amerikan Associated Press Ajansı Petrograd muhabirinin 12 Şubat 1916'da Petrograd'dan geçtiği haberde yer alan ifadesi. Dipnot kaynak. Atlanta Constitution, Georgia, USA. 20 February, Şubat 1916, AS. Türkler ve Kürtler tarafından öldürülmekten ucu ucuna kurtulan Amerikalı Metodist sağlık misyoneri Dr. Jacob Sargis, İran Ermenistan'ındaki Urmiye'den kaçarak Petrograd'a ulaştı. Dr. Jacob Hristiyan sığınmacılara karşı yapılan zorbalıklar arasında Simon ya da orada bilinen şekliyle Shimon adlı Amerikalı bir doktorun yakılarak öldürülmesinin de olduğunu ileri sürüyor. Doktor Simon'un kimliği hakkında daha fazla bilgi yokmuş ama Doktor Sargis'in anlatımıyla olay şöyle gelişmiş. Türkler Supuran köyüne saldırdığında Doktor Shimon da oradaydı. Gölün yakınındaki bir dağa sığınanlar arasındaydı. Yakalanmış, iyi bir doktor olduğu ve yaralılara baktığı için onu öldürmeyeceklerini ama Müslüman olması gerektiğini söylemişler. Neredeyse bütün Hristiyanların yaptığı gibi reddetmiş. Üzerine gaz dökmüşler, ateşe vermeden önce dinini inkar etmesi için son bir şans vermişler. Gene reddetmiş, bunun üzerine elbiselerini ateşe vermişler. Acı içinde alevlerden kaçarken Türkler defalarca onu vurmuşlar. Bilinçsiz şekilde yere yığılınca kafasını kesmişler. Köy köy dolaşarak bu kasapların kurban ettiği insanları gömen Amerikalı misyoner Mr. Allen, Shimon'un cesedini köpekler tarafından yarı yenmiş bir halde bulmuş. Oradaki Katolik misyonu bütün mezheplerden 150 Hristiyan'ı alıp küçük bir odaya koyarak kurtarmaya çalışmış. Fakat aralarında Piskoposluk misyonundan Piskopos Dinhan'ın da bulunduğu 49 kişi bir gece birbirlerine bağlanarak Gagin Dağı'na götürülüp kurşuna dizilmişler. Mr. Sargis İran'da doğmuş, 1893'te Amerika'ya gitmiş. Orada Hindistan'ın eski piskoposu Dr. W.F. Oldham'ın yardımıyla eğitim almış. Kendisi Ohio Wesleyan ve Ohio Tıp Fakültesi mezunu. Bir sürede Ohio Columbus'taki Protestan Hastanesi'nde stajyer hekimlik yapmış. Urmiye'den ve çevredeki 100 köyden 14 bin mültecinin izlediği Rus ordusu, geçen yılın 1 Ocağı'nda Urmiye'yi terk ettiği sırada Doktor Sargis orada yardım çalışmaları yapıyormuş. Bu mültecilerin katlandığı zorluklar ve acılar Associated Press haberlerinde anlatılmıştı. Türkler ve Kürtler geldiğinde Urmiye'de ve köylerde çoğunluğunu Ermeni mültecilerin oluşturduğu 45 bin kişi varmış. Türklerle Kürtler hemen Hristiyan nüfusunun imhasına girişmişler. Doktor Sargis'in anlattığına göre Gülbasan isimli bir köyde bir gece 79 erkek ve oğlan çocuğu ellerinden birbirlerine bağlanarak köyün dışındaki bir tepeye götürülüp orada kurşuna dizilmiş. Karılarını ve kızlarını ise Türkler, Kürtler ve İranlı Müslümanlar aralarında paylaşmışlar. Doktor Sargis'in hikayesi devam ediyor. Türk subaylar geldikten 2 gün sonra çok sayıda yaralıları ve hastaları da geldi. Benim yetkin bir doktor olduğumu duyar duymaz beni aldılar ve bir korumayla birlikte Urmiye Hastanesi'nin sorumluluğunu bana verdiler. Sırlarının büyük bölümünü bu şekilde öğrendim. Hastalarına ve yaralılarına yardım ediyordum. Bir gün Başkale'den 60 erkek getirildi, hepsi de zengindi. Bir kısmı da o yörenin önde gelenlerindendi. Yük hayvanı gibi kullanılmışlar, dikenli tel toplarını Urmiye'ye taşımaya zorlanmışlardı. Ertesi gün hepsi İsmail Kalesi'ne götürüldüler. Ve her biri ya kurşuna dizildi ya da ölene kadar kesilip biçildiler. O sıralarda Gavar valisi Nuri bana Türk kumandandan Türk ordusundaki bütün Ermeni askerleri öldürme emri aldığını, kendisinin benim hatırım için bunu yapmayacağını ama başka birinin yapacağını söyledi. 29'u Urmiye'den 25 kilometre uzaklıktaki Karmat'ta öldürülmüştü. 8'i burada şehirdeydi. İyi çocuklardı. Bazıları Beyrut'ta eğitim almıştı. Silahlar alınmıştı. Bir gece şehrin kenar kesimlerine götürüldüler ve vuruldular. Fakat işlerinden Aslam adlı biri kaçmış. Vurulmadığı halde diğerleriyle birlikte yere yığılmış. Katiller oradan ayrıldıktan sonra Presbiteryen misyon okuluna gitmiş. Bana onun orada olduğunu haber verdiler ve kendisine bakmamı istediler. Rus ordusu gelene kadar onu sakladım. Rus ordusuna katıldı ve şimdi onlarla birlikte çarpışıyor. Halil Bey kumandasındaki 1. Türk Birliği'nde 400 kadar Ermeni vardı. Onlardan biri olan Beyrut mezunu Gülbenkian bana hepsinin katledilmeye mahkum olduğunu söyledi. Hastanenin başhekimi olarak atanınca bana aralarında 7 Hristiyan, 6 Arap ve bir Rum hemşirenin bulunduğu çok sayıda yardımcı verdiler. Gülbenkian kendilerine yardım etmezse hepsinin öldürüleceğini söyledi. Bahattin Efendi isminde Arap bir doktor benim emrimde çalışmak üzere atanmıştı. Rum hemşire Bahattin Efendi'nin zaten şimdiye kadar 50 Hristiyan Ermeni'yi öldürdüğünü, onu gözden kaçırmamamın iyi olacağını söyleyerek beni uyardı. Bir gece saat 10 sularında Bahattin hasta olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Benim şansıma bir Rum ve iki Ermeni hemşire de benimle birlikte geldiler. Hastaneye gittiğimde Bahattin'in hiçbir şey olmadığını gördüm. Bana gecenin bu saatinde beni ne demeye rahatsız ettin? Buraya gelişin gösteriyor ki hayatıma kastetme planların var dedi. Bir yanlışlık olduğunu, bana kendisinin hasta olduğunu söylendiğini söyledim ve çıktım. Merdivenlerin sonunda beni yakalayan subay doktorun benimle işinin bitmediğini söyledi. İtiraz ettim ama gene de geri dönmem emredildi. Allah'a güvenerek gittim. Doktor beni şu cümleyle karşıladı. Sana odadan çıkma izni kim verdi? Ve devam etti. Tutuklusun ve yarın güneşin doğuşunu asla göremeyeceksin. Ona Amerikan vatandaşı olduğumu ve insanlık namına yaralılara yardım ettiğimi söyledim. Sözümü keserek şunları söyledi. Savaş zamanı, başlığının üstü yeşil, bu da senin peygamber soyundan geldiğini gösteriyor ve bu gece seni öldürmek benim için bir zevk olacak. Seni nasıl öldürmem gerektiğini düşünmem lazım. Pencereden atabilirim ama bu çok çabuk olur. Seni vurabilirim ama bu da senin için çok iyi. Kılıcımı kullanayım. Ben seni parçalara ayırmadan evvel Türk hemşireler senin cenazen için ilahi söyleyecekler. Şu köşede otur. Türkler tek düze bir ilahi okumaya başladılar. Çaresiz oturup dinledim. Korumam Rum hemşire ve benim hizmetime bakan iki Ermeni asker dışarıda duruyorlardı. İlahiyi duyunca işimin bittiğini düşünmüşler. Zeki biri olan Rum korumama içeri girmesini ve beni görürse hastaların doktoru görmek istediğini söylemesini söylemiş. Birden korumamı elinde bir fenerle içeri girerken gördüm. Efendiyi selamladı ve hastalar doktoru istiyor dedi. Bahattin'in bir şey söylemesine fırsat vermedim. İki saniye içinde kalktım aşağı inip sokağa çıktım. Çıkışa geldiğimde beni durdurmak için pencereden bağırdılar ama çok geç kalmışlardı. Korumalarım Ermeniler ve Rum tam arkamdan geliyorlardı. Kaçtım, gece yarısı eve vardım. Karım ve çocuklarım çoktan öldüğümü düşünmüşler. Doktor Sargis Arap doktorun aklını kaçırdığını ileri sürerek onu kendi kazdığı kuyuya düşürmüş. Halil Bey'in ordusunda doktor olmasına rağmen süt diyeti vererek kendisini nezaret altına aldırmış. Rusların Urmiye'den ayrılmasından kısa süre sonra Türklerle birlikte gelen Neumann isimli Alman makinist kendini Alman konsolosu ilan etti. Onun emriyle Muşi adlı bir Hristiyan'ı astılar. Neumann Muşi'yi salıvereceğine dair bana söz vermişti ama onu bir gecede 50 sterline Türklere sattı. Tebriz'de iyi tanınan ve karımın akrabalarından biri olan İngiliz Jonathan George, Neumann'ın emri üzerine kırbaçlandı. Karaçalı köyüne genç bir Hristiyan karısı ve iki çocuğuyla birlikte bir Müslüman tarafından öldürülmüş. Katil onları korumaya söz vererek kadını ve çocukları almış. Fakat bir köprüden geçerlerken çocukları nehre atmış. Ardıçay'da 75 kadın ve kız Türklerden kaçmak için denize doğru koşmuşlar. Dışarı çıkarlarsa kendilerine bir şey olmayacağı sözüne inanmamışlar ve hepsi suda durdukları yerde vurulmuşlar. Urmiye çevresinde 5 ay içerisinde 8500 kişi öldü, 1500'ü öldürüldü, geri kalanı ise soğuktan ve açlıktan öldü. Türk işgalinin sürdüğü günler boyunca kızının veya oğlunun cesedini mezarlığa taşıyıp, çocuğunun mezarını kendi eliyle veya diğer kadınların yardımıyla kazan yaşlı kadınlar görmek sıra dışı bir manzara değildi. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 356.